Ayrım 39.
Sayfa 508. İzmir ve Atina sessizleşirken gidenler geri dönüyor, Ankara canlanıyordu. İstanbul tarzı iki lokanta açılacaktı. Millet Bahçesi'nin kapalı bölümüne bir sinema makinesi konmuştu. Yakında film gösterileri başlayacaktı. Malta'dan kaçan Ali İhsan Paşa neşe içindeki Ankara'ya ulaştı ve törenle karşılandı. Batı cephesine bağlı iki ordu kurulacağı, Ali İhsan Paşa'nın bu ordulardan birinin komutanlığına atanacağı duyulmuştu. Paşa'nın kendini beğenmişliğini, hoyratlığını ve geçimsizliğini bilenler, komutanlar arasındaki uyumun bozulacağından kaygıya düştüler. Kaygılanmakta haklı oldukları çok çabuk anlaşıldı. Birinci ordu komutanlığına atandığını öğrenen Ali İhsan Paşa çok sarsıldı. Tepesinden vurulmuş gibi oldu. İki yıl kıdemli olduğu İsmet Paşa'nın emri altına nasıl girerdi? Olacak şey miydi bu? Askerliğin ruhu kıdemdi, gece başını yumrukladı, ağladı, öfke krizi geçince uzun uzun düşündü, kenarda bırakılmak tehlikesi vardı. Sabah Fevzi Paşa'ya ancak geçici olmak şartıyla bu görevi kabul edeceğini bildirdi. Dipnot: Ali İhsan Sabis, 5. cilt sayfa 54. Anıları paşanın dedikoduculuğunu, geçimsizliğini, hastalık derecesindeki kibrini, vehimliliğini, sorumsuzluğunu apaçık belirtmektedir. Sonradan yazdığı için anılarını istediği gibi kurgulamış. Birçok iddiasını anılarının yayımlandığı tarihte yaşamayanlara yüklüyor. Yalnız milli mücadele kahramanlarına değil, tarihe karşı da ayıp ediyor. Yol hazırlığına girişti. Hazırlık sırasında bazı sivri muhaliflerin Ali İhsan Paşa ile görüşmeleri, Ali İhsan Paşa'nın bu tür ilişkilerden kaçınmaması dikkati çekmişti. Milli ordunun milli bir tavrı vardı. Hiçbir subay bu tavrın dışına çıkmamıştı. Görev namusları buna izin de vermezdi. Hepsi Balkan Savaşı'nda subayların farklı siyasetlere bulaşmış olmasının acı sonuçlarını yaşamışlardı. Milli orduda böyle oyunlara izin verilemezdi. Terzi heyecandan titreyen ellerle Gazi'nin ölçülerini alıyor ve not etmesi için Salih Bozok'a söylüyordu. Gazi'ye yeni üniforma dikecekti. Çankaya Köşkü'nün birinci katındaki misafir kabul odasındaydılar. Odada Ruşen Eşref de vardı. Gazi Ruşen Eşref'e, "O müthiş Sakarya günlerinde şunu anladım," dedi. "Zafer başlı başına bir amaç değildir. Zafer kendisinden daha büyük bir amacı elde etmeye yaramalı, yeni bir alem doğmalı, yoksa boşa gitmiş bir gayret olur." Sustu. Ruşen Eşref bu cümlenin anlamını idrak edecek kadar uyanık ve ufku geniş biriydi. Batının önünde uşakça duran, işbirlikçi, dalkavuk, kişiliksiz yöneticiler, askerler, diplomatlar, siyasetçiler, din adamları, istiklal düşüncesinden yoksun aydınlar, para için düşmana hizmet edenler, bozguncular, son 200 yıllık yorgun, yenik Osmanlı aleminin ürünüydüler. Bu insanları üreten, yetiştiren, düzen sürüp gidecekse, zafer gerçekten boşa gitmiş bir gayret olur. Türkiye bu kafalarla yine bir gün Batı önünde uşak ya da dilenci durumuna düşebilirdi. Salih, "Efendim, apulet olacak mı, nasıl olacak?" dedi. "Yakada bir yıldız olsun yeter." Süslü bir mareşal üniforması dikeceğini sanan Terzi hayal kırıklığına uğradı. Gazi Ruşen Eşref'e döndü. "Yarın Monsieur Franklin Bouillon Ankara'da olacak. Dışişleri bir akşam yemeği verecek. Yusuf Kemal Bey sizi de çağırmak istiyordu." "Çağırdı efendim." Akşam yemeği için tek elverişli yer hala istasyondaki direksiyon binasının büyük odasıydı. Franklin Bouillon, birlikte geldiği Albay Mugen, Yusuf Kemal Bey, Fethi Okyar, Suat Davaz, Hikmet Bayur ve Ruşen Eşref sofraya oturmadan önce ayakta aperatif alıyorlardı. Sofra kurallarını bilenlerin yetiştirdiği iki dikkatli garson hizmet etmekteydi. Frank Bouillon, "İngiliz hükümetinin kalın ve ince, açık ve kapalı bütün hesaplarını alt üst ettiniz," dedi. "İtiraf edeyim, bizim hesaplarımızı da." Yusuf Kemal Bey'e bakarak neşeyle devam etti. "Çünkü inanılmaz bir şey oldu. Kaan'ı kamyonu yendi." Kahkahalar yükseldi. Kadehini uzattı. Yusuf Kemal Bey'in kadehine vurdu. Şakacı bir eda ile sesini alçalttı. "Size bir sır vereyim. Hükümetim Türkiye konusunda İngiliz hükümetinin politikasından bağımsız hareket etmeyi kararlaştırdı." Türkler bakıştılar. Eğer Monsieur Bouillon doğru söylüyorsa emperyalist cephe bölünmüştü. Türk zaferi Afrika ve Asya'daki bütün mazlum ülkelerde sevince yol açmıştı. Taş baskısı bir Lahur gazetesinin ilk sayfasında Türk ve Acem masallarındaki aşık ve kahraman tasvirleri gibi ölçüsüz, oransız, karışık bir resim yer almıştı. Genç bir kahraman yere devirdiği kalkanlı ve zırhlı bir pehlivanın göğsüne basıyordu. Herkül'ün aslan postunu giyen bu kahramanın genç başı üstünde bir miğfer gibi yeleli bir aslan kafası vardı. Ve kahramanın dört kolundan biri kılıç, biri hançer, biri gürz, biri kemen tutuyordu. Resmin altındaki dörtlüğün Türkçesi şöyleydi: Savaş gününde büyük serdar kılıçla pehlivanın başını kesti, hançerle göğsünü yırttı, gürz ile ayağını kırdı ve kementle elini bağladı. Bu büyük serdar Lahorlu ressamın gözüyle Mustafa Kemal Paşa'ydı. Bu muzaffer kahraman köle, mihnetkeş, sefil ya da aç, bütün doğullar için bir kurtuluş ümidi ve teselli kaynağıydı. Özledikleri kahramanı onda görüyorlardı. İtalyan ve Fransız başbakanları Gunaris ve Baltacis'e hiç ümit vermemişlerdi. Yunan kurulu ümidini Lord George'a bağlayarak Londra'ya geldi. İngiliz yönetimi Yunanistan'ın kendini İngiltere'nin ellerine bırakmasını, arabuluculuğunu kabul etmesini istedi. Kabul ettiler. İngiliz yönetimi Yunan ordusunun barış görüşmeleri sona erene kadar Afyon Eskişehir hattında kalmasını, bu hattı ne pahasına olursa olsun kesinlikle korumasını talep etti. Boğazları bir Türk hareketinden koruyabilmek için arada Yunan ordusunun bulunmasını yine istemekteydiler. Yunanlar Eskişehir Afyon hattında kalmayı da kabul ettiler. Ne var ki bunun için ekonomik yardıma ya da krediye muhtaçtılar. Ama bu isteklerine karşılık bir sürü karışık açıklamalar dinlediler, olumlu bir sonuç alamadılar. Son toplantıdan otele döndükleri gün Gunaris, "Bizi Anadolu'ya ittiler," diye sızlandı. "Türk'ün başını getir, ödülünü al," diyorlar. "Bu amaçla 2 yıldır savaşıp duruyoruz. Türk'ü yenemiyoruz. Anadolu'daki soydaşlarımızı Türk'ün merhametine bırakıp geri de dönemiyoruz. Bu iki durum arasında ezildik. Yardım edin diyoruz, etmiyorlar." Emperyalizmin milletleri kendi çıkarı için nasıl kullandığını daha yeni anlamaya başlamıştı. Başı göğsüne düştü ve ağlamaya başladı. Londra'da Yunan-İngiliz görüşmeleri sürerken Türk-Fransız görüşmeleri sonuçlanmış, Ankara Anlaşması imzalanmış, böylece Güney Cephesi kapanarak Hatay dışında Türkiye-Suriye sınırı kesinleşmişti. Fransa yaklaşık 100 bin asker bulundurdu, Antep, Çukurova ve Mersin bölgesinden Suriye bölgesine çekilecekti. Çekilirken fazla silah ve cephanenin bir kısmını parasız bırakacak, bir kısmını satacaktı. Anlaşmayı öğrenen İngilizler kriz geçirdiler. Galipler Cephesi yarılmıştı. Dipnot. Kurtuluş Savaşımız sayfa 146. Sakarya'dan İzmir'e sayfa 280. Kazım Özalp sayfa 221. Fransız kuvvetleri çekilirken Adana'da birikmiş fazla silah ve malzemenin yarısını parasız bırakır, yarısını para karşılığı verir. Bunlar arasında 10 uçak ile 3 telsiz istasyonu da vardır. 100 bin asker konusu Sakarya'dan İzmir'e sayfa 288. Bige Yavuz sayfa 151. Lord Curzon'a göre Fransa bu meşhum anlaşmayı imzalamakla müttefikler arası işbirliği ilkesine, verdiği şeref sözüne ve İngiliz çıkarlarına aykırı davranmıştı. Uzun bir nota ile anlaşmanın Türkiye lehindeki bütün maddelerine şiddetle ve kesin bir dille itiraz etti. Lord Curzon ve İngiliz diplomasisi Türkiye lehindeki bir gelişimi kabul etmeye hazır değildi. Türk-Fransız anlaşması Rusları da kuşkulandırmıştı. Dışişleri Komiseri Çiçer'in Rusya'nın Litvanya'daki elçisi Aralov'u Moskova'ya çağırdı. "Yoldaş Aralov, sizi Ankara'ya büyükelçi olarak göndermeyi düşünüyoruz." Aralov huzursuzca kımıldandı. "Üstesinden gelebilir miyim? Türkiye çok önemli bir ülke." "Tabii gelirsiniz. Biz sanki anadan doğma diplomat mıydık? Siz de Çarlık ordusunda sıradan bir subaydınız ama iç savaş sırasında ordulara komuta ettiniz. Bu işi de başaracağınıza eminim. Ankara'da Azerbaycan büyükelçisi de olacak. Yalnızlık çekmezsiniz." Gözlüğünü çıkararak yorgun gözlerini ovuşturdu. Türkler 2 yıl Çukurova ve çevresini işgal eden Fransız ordusuyla savaştılar. Başa çıkamayan Fransa Ankara ile bir ön barış anlaşması yapmaya ve Suriye'ye çekilmeye razı oldu yoldaş Aralov. "Şunu anlamamız gerekiyor. Dostumuz Ankara bu anlaşma ile gerçekten emperyalist cepheyi ikiye bölmeyi mi başardı yoksa adım adım batılılara mı yanaşıyor? Herkesten kuşkulanmayı gerektirecek çalkantılı bir durumdayız. Volga bölgesindeki kıtlık ve açlık rejimi sarsıyor. Gerçeği öğrenebilmek için kısa zamanda Ankara'da bulunmanızı istiyorum." Bu kesin üslup Lenin'in onayının alındığını gösteriyordu. Semyon Ivanoviç Aralov, "Anladım yoldaş komiser," dedi. Başkomutan Demir Yolları Genel Müdürü Albay Beyiç Erkin'e, "Fransızlar çekilir çekilmez ikmal sistemini Adana-Konya-Akşehir hattına alacağız," dedi. "Ama Polatlı-Eskişehir hattına da ihtiyacımız olacak. Bu hattı en kısa zamanda onarmanı istiyorum." "Baş üstüne. Nereden işçi bulacaksın? O çevredeki erkeklerin hepsi silah altında." "Kadınlarımız sağ olsun paşam." Yakup Kadri hazırlanan raporu bastırmak için İstanbul'a gidecekti. İsmet Paşa'ya veda etmek için Sivrihisar'a geldi. Paşa Yakup Kadri'yi yemeğe alıkoydu. Halide Onbaşı görevi gereği Sivrihisar'daydı, onu da çağırdı. Sohbet sırasında İsmet Paşa, "Ben İstanbul'dan ayrıldığım zaman oğlum daha kundaktaydı," dedi. "Aradan 2 yıl geçti. Şimdi aslan gibi olmuştur. Yakında Konya'ya gelecekler. O günü düşündükçe heyecanlanıyorum." Bakışları ve yüzü harika bir baba olacağını gösteriyordu. Halide Hanım da cephe izlenimlerini aktardı. Sakarya Savaşı'na katılmış olan subay ve askerler uzaktan bile kolayca ayırt ediliyorlar. Çok hoşa giden bir çalımları, havalı bir duruşları var. Zaferin güzelliği hepsinin yüzlerine vurmuş. Bu hal birliklerin bulunduğu köylerdeki kadınları çok etkiliyor. Ama böyle karma köylerde disiplin çok sert. Kadınlar uzaktan bakıştıkları askerlerle evlenebilmek için komutanlardan izin almamı istiyorlar. Ben de yardım edip duruyorum. Gülüştüler. İsmet Paşa askerlik anılarını anlatırken birden, ''Geçmişi bırakalım, biraz gelecekten bahsedelim, ister misiniz?'' dedi. ''Bir gün milli mücadelenin askeri dönemi kapanacak, o dönem kapanınca neler yapmalıyız?'' Her ciddi aydının sorunuydu bu. Her şeyi Cumhuriyet rejimine geçmenin mümkün olup olmadığını bile tartıştılar. Halide Edip Hanım liberal, Yakup Kadri devrimciydi. İsmet Paşa yemeğin sonunda cepheye yakın olmak için yakında Akşehir'e gideceğiz dedi. Taarruz hazırlığını hızlandırmak gerekiyor. ''Hazırlık uzun sürer mi paşam?'' Paşa güldü. Hemen taarruz etmemizi istiyorsunuz değil mi? Bunu hepimiz istiyoruz. Düşman kendini toparlamadan bir kış taarruzuna girişebilirsek sonuç alma olasılığımız yüksek. Ama iş uzarsa düşman kendine gelecektir. O zaman çok iyi hazırlanmak şart. Mesela Kars Kalesi'ndeki büyük çaplı topları getirtmeliyim. O ağır toplar oradan buraya öküzlerle taşınacak. Büyük sorun, aylar alır. Üstelik bütün bu hazırlıkları Yunanlıları ve asıl İngilizleri uyandırmadan çok güzide yürütmeliyiz. Fark ederlerse bizi taarruzdan alıkoymak için kim bilir neler yaparlar. İngiliz'in oyunu bitmez. Eğer gecikirsek sakın ümitsizliğe kapılmayın. Sizinle İzmir'de görüşeceğiz. Cumhuriyet, taarruz, İzmir, Yakup Kadri bir rüyada olduğu duygusuna kapıldı. Sürgünleri taşıyan iki gemi 30 Ekim sabahı İnebolu'ya ulaştı. İki başka gemi de Trabzon ve Zonguldak'taki tutsakları alıp getirmişti. Dört gemideki sürgün ve tutsaklar değişimin başlamasını bekliyorlardı. Ama çeşitli pürüzler çıktı, işlem uzadı. Sinirler kopacak gibi gerildi. Değiş tokuş ancak iki gün sonra 1 Kasım Salı sabahı başlayabildi. 11 kişi İstanbul'a dönecekti. İnebolu kayıkçıları Ankara'ya gidecek 48 sürgünü kıyıya taşıdılar. Gelen sürgünler Mustafa Kemal Paşa'ya topluca şu telgrafı çektiler. Bizi kurtaran meclise ve onun başkanına şükranlarımızı arz ederiz. Vatanın her türlü hizmet ve külfetine hazırız. Hükümet durmadan homurdanan Genelkurmay Başkanı General Dusmanis'i görevden almıştı. Papulyas'ın durumu tartışılıyordu. İkinci Kolordu Komutanı Prens Andreas 3 ay izin alarak ortalıktan kaybolmuştu. Terfi süreleri gelmiş olan Albay Balettas, Albay Frangos, Albay Digenis, Albay Sumilas ve 11. Tümen Komutanı Albay Kladas generalliğe terfi ettirildiler. Türk taarruzu sırasında bu yeni generallerin önemli görevleri olacaktı. İşgal altındaki topraklarda sanki Yunanistan'a katılmış gibi Yunan idaresini kurmaya başladılar. Amaç Yunan ordusunu ayakta tutabilmek için Batı Anadolu'yu ekonomik olarak sömürmekti. Çünkü Anadolu ordusu günde 8 milyon drahmiye mal oluyordu. Bütçe bu yüzden geçen yıl 250 milyon drahmi açık vermişti. Yeni yılda daha da artacaktı bu açık. Bunu önlemek gerekiyordu. Dipnot: Sakarya'dan İzmir'e sayfa 279-280. Bu konudaki İngiliz belgelerini incelemiş olan B.N. Şimşir diyor ki, sivil Yunan idaresi vergi toplamaktan sistematik el koymalar ve doğrudan doğruya Türk mallarını gasp etmeye kadar çok yönlü ve çok geniş bir sömürü politikası biçiminde uygulanmıştır. Anadolu'da kan dökmekle kalmamışlar, Anadolu'nun kanını da emmişlerdir. M.L. Smith, sayfa 286, Sakarya'dan İzmir'e sayfa 422, Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali sayfa 411. Malta sürgünlerinden son İstanbul Meclisi'nde milletvekili olanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katıldılar. Askerler yeni görevlere atandılar. Beklenilmeyen olumsuzluklar da başladı. Kara Vasıf Bey meclisteki enverci ihtiyatçıları canlandırdı. Kulisler hareketlendi. Muhalifler Mustafa Kemal Paşa'nın Müdafaa-i Hukuk grubuna karşı bir muhalefet grubu oluşturmayı düşünmeye, akşam yemeklerinde buluşup bu konuyu olgunlaştırmaya başladılar. Gazi de Fethi Bey ile birlikte Rauf Bey ve Yakup Şevki Paşa'yı yemeğe çağırdı. Fikriye ile Ali Metin Çavuş havuzlu holde kar gibi beyaz örtülü masanın üzerini mezelerle çiçek bahçesi gibi süslemişlerdi. Gazi bir ara Yakup Şevki Paşa'ya, Fevzi Paşa ile görüştünüz mü diye sordu. Evet, benim için 2. Ordu Komutanlığını düşündüğünüzü söyledi. Kabul eder misiniz? Yakup Şevki Paşa'nın gözleri büyüdü. Ne demek, elbette, şerefle, niye sordunuz? Çünkü Ali İhsan Paşa daha kıdemli olduğunu ileri sürerek İsmet Paşa'nın emrine girmek istememişti. Aman paşam, ölüm kalım kavgası verilirken kıdem, ünvan, mevki hesabı yapılır mı? Bu ne zırva iş? Biz Malta'da yatarken İsmet Paşa Anadolu ordusunu sizinle birlikte kurmuş bir arkadaşımız. Şimdi omuzumuz biraz daha kalabalık diye önceki olayların hiçbirini bilmeden hazıra konup onun yerine mi geçeceğiz? Böyle saçma şey olmaz. Gazi teşekkür ederim dedi. Rauf Bey'e baktı. Sen bir görev düşünmez misin Rauf? Bir süre dinlenmek istiyorum. Tecrübeli insanları ihmal ya da israf etmeye hakkımız yok. Şu anda Bayındırlık Bakanlığı boş. Seni aday göstermek istiyorum. Rauf Bey karşı çıktı. Hayır, lütfen. Beni affet. Fethi Bey yeni İçişleri Bakanı seçilmişti. Kızdı. Ne yani? Biz çırpınırken sen seyir mi edeceksin? Elbette sorunlarımızı paylaşacaksın. Haydi buluşmamızın şerefine. Kadehini kaldırdı. Hepsi Fethi Bey'e katıldılar. Gazi Malta'dan gelen Kara Vasıf Bey'in müdafaa-i hukuk grubu yönetim kuruluna girmesini isteyecekti. Birinci Ordu Karargahı Çaya, ikinci Ordu Karargahı Bolvadin'e yerleşti. Yakılan yıkılan köyler, köylünün çabası ve ordunun da yardımıyla yeniden barınılabilir duruma getirildi. Köylerin bir bölümüne küçük birlikler yerleşti. Askerden kaçma hastalığının kökü kurutulamamıştı ama kaçak sayısı iyice azalmıştı. Kaçanların bir kısmı da geri dönüyordu. Ordular taarruz eğitimine ağırlık verdiler. Gündüz eğitimlerine ve atışlara gece eğitimleriyle gece dersleri de eklendi. Askerin yalnız iyi bir asker değil, iyi bir yurttaş olması, ne için dövüştüğünü bilmesi de isteniyordu. Subaylar hatta komutanlar için meslek kursları düzenlendi. Tatbikatlar, manevralar başladı. Nerede işe yarar bir şey varsa Batı cephesine yollanıyordu. Kars Kalesi'ndeki ağır toplar yola çıkarıldı. Konya'da araba, silah tamirhanesi, şoför talimgahı, nalbant okulu, saraciye atölyeleri açıldı. İnebolu Ankara arasındaki kağnı ve arabaların yanı sıra kiralık kamyonlar yer aldı. Ankara yurt dışından cephane, silah, kaput, elbise hatta uçak almak için harekete geçti. Tümenlerin mevcudu 7.000-8.000'e çıkarılacaktı. Yeni bir kolordu kurularak, 6. kolordu, 2. ordu emrine verildi. Bütün bu hazırlıklar sessizlik ve gizlilik içinde yürütülüyordu. Cephe komutanlığı hazırladığı taarruz planına SAAT, kapalı adını vermişti. Birçok seçenekten en riskli ama en çabuk sonuç verecek olanı seçmişlerdi. Afyon çıkıntısının güneyinden kuzeye doğru yapılacak bir taarruzda Yunan cephesinin yarılması, düşmanın çevrilip imha edilmesi tasarlanıyordu. Planın esasları başkomutana ve genelkurmay başkanına arz edilmiş onay görmüştü. Planın beğenilmesi cephe kurmaylarını memnun etmişti. Ama şevklerini kıran bir sorun vardı. Ali İhsan Paşa sürekli cephe kararlarına itiraz ediyor, cephe kurmaylarını küçümsüyor, hiçbir şeyi beğenmiyordu. Gizli örgütten Yüzbaşı Seyfi Akkoç Anadolu'ya geçince Batı cephesi karargahında görevlendirilmişti. Birinci ordudan gelen son yazı hakkında bilgi verdi. Ali İhsan Paşa bir tümeni denetlemiş. Diyor ki, bunlar adeta ellerine çıplak ve kirli tüfek verilmiş bir fukara kalabalığı. Asker esvaplı %5 insana tesadüf edemedim. Pek çoğunda matara, çanta, ekmek torbası, battaniye, kürek yok. Hepsi eldivensiz. Albay Asım Bey homurdandı. Eldiven ha? Çocukların ayağına çarığı, kıçına donu zor buluyoruz. Ali İhsan'la işimiz var. Ali İhsan Paşa'nın sınıf arkadaşıydı. Huyunu iyi bilirdi. Aleyhinde konuşacaktı ama İsmet Paşa sözünü kesti. Milli mücadele başlamadan Malta'ya götürüldü. Birçok şeyi yaşamadı. Yaşamadan milli mücadelenin şartlarını kavramak kolay değil. Ordu kurulalı henüz bir yıl oldu. Bir yıl içinde 4 kez savaştı. Bunun ne demek olduğunu o da kavrayacak ve sorun olmaktan çıkacaktır. Savunmaya geçmiş olan Yunan ordusu kuzeyden güneye kadar bütün cepheyi, özellikle de Afyon ve çevresini çok sıkı şekilde berkitmekteydi. Afyon'un güneyinde doğudan batıya doğru aşılması zor uçurum ve yarlarla dolu tepeler zinciri vardı. Esirler ve halk çalıştırılarak bu tepelerde ve gerilerinde savunma mevzileri hazırlanmasına başlanmıştı. Birinci hattın önüne kat kat tel örgü çekiliyor, duyarlı yerlere ayrıca mayın döşeniyordu. Kritik yerlerde tel örgülerin derinliği 20 metreyi bulmaktaydı. Sığınakların üstü Afyonçay arasındaki demir yolundan sökülen raylar da örtülüyor, gereken her noktada çok güçlü direnek merkezleri kuruluyor, ilk hattın arkasında ikinci bir hat daha hazırlanıyordu. Buranın berkitilmesine İngiliz istihkamcılarının danışmanlık yaptıkları, Türklerin burayı bir yılda yıkamayacaklarını iddia ettikleri söyleniyordu. Bu hattın sarsılmazlığına o kadar güveniliyordu ki Afyon Yunan ordusunu ikmal merkezi yapılmış, hastaneler, kolordunun bütün ulaşım araçları, subay ailelerinin çoğu, bazı askeri okullar Afyon'da toplanmıştı. Bu gereksiz güvenin cezasını çok ağır ödeyeceklerdi. Rauf Bey'in Bayındırlık Bakanı olmasından sonra Balıkesir Milletvekili Vehbi Bolak, Milli Eğitim, Doktor Rıza Nur da Sağlık Bakanı seçilmişlerdi. Albay Kara Vasıf Bey, Rize Milletvekili Ziya Hurşit Bey'in koluna girdi. Hükümette üç bakanımız oldu dedi. Adım adım ilerliyoruz. İyi ki geldiniz. Zafer bizi uyuşturmuştu. En arkada sıraya geçip oturdular. Başkan Hasan Fehmi Bey, nahiye, bucak ve köyler idaresi yasa tasarısının görüşülmesine devam edeceğiz dedi. Nahiye kurulunun seçimiyle ilgili 25. maddede kalmıştık. Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey el kaldırdı. Buyurun. Hüseyin Avni Bey kürsüye geldi. Salonda ilgisizlik uğultusu sürüyordu. Efendim, bendeniz bir hususu dikkatinizi arz etmek istiyorum. Köylerimize gidin. 20 evli bir köyde ancak 3 erkek bulursunuz. Geri kalanı kadındır. Bunlar hayata katılır, vergi verirler. Yüksek Meclis bu insanlara da hakkını vermeli. Nahiye kurullarına artık kadınlarımız da üye olarak girebilmelidir. Uğultu kesildi. Dikkatler kürsüde toplandı. Tunalı Hilmi Bey bağırdı. Yaşa! Sonra da yanındaki milletvekiline adam nihayet şu kürsüden doğru bir şey söyledi dedi, güldüler. Çünkü bilenler bilir, köylü kadınlarımızın erkekten farkı kalmamıştır. Birçok sarıklı ve fesli tepki gösterdi. Otur yerine. Bilmediğin işlere karışma, sus. Hüseyin Avni Bey pişkin bir hatipti. Etkilenmeden devam etti. Efendiler, hissiyata kapılmayın. Köylerde erkek kalmadı. Bir kadın 3-4 eve bakıyor. Aile reisi oldu. Artık kadınların da seçme ve seçilme haklarını kabul etmek durumundayız. Biri haykırdı. Feministliğinizi tebrik ederim. İnsanlığımı tebrik ediniz. Birkaç alkışa karşılık olumsuz tepkiler arasında kürsüden indi. Tunalı Hilmi Bey söz aldı. Şu kürsüden bütün Türklük ve Müslümanlık alemine akseden sesin sahibini tebrik ediyorum. Yeni doğmuş Azerbaycan'ın bile kadınların seçime katılmasını kabul etmesi bize en büyük bir ders olmalıdır. Konya Milletvekili Vehbi Çelik Hoca seslendi. Bizim memleketimize bolşeviklik girmedi. Seçim hakkı bolşeviklik değildir hoca efendi. Erkeksiz köylerde kadınlar muhtarlık yapmıyor mu? Kadınların kadılık yapması, camilerde vaaz etmesi, cephelerde savaşması caiz değil mi? Caiz. Muhittin Baha Bey, kadınlar evlere çekilse aç kalırız, aç diye bağırdı ama uğultu içinde sesini duyuramadı. Çankırı Milletvekili Hacı Tevfik Efendi ayağa fırlamıştı. Seçim yalnız erkeklerin hakkıdır. Birkaç etkisiz itiraz yükseldi.